Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 44. ayrım. Onun böyle bir öneriyi elinin tersiyle geri çevireceği beklenemez, dedi Senatör Buddenbrook büyük bir öfkeyle. Bayan Permaneder arka arkaya 3 defa yanıt verdi. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Thomas Buddenbrook birden başını sallamaya ve acı acı gülümsemeye başladı. Bu aptalca bir şey. Biz burada büyük bir ciddiyetle, en azından sen öyle konuşuyorsun, ne olduğunu bilmediğimiz ve bütünüyle havada bir iş hakkında konuşuyoruz. Burada söz konusu olan şeyin ne olduğunu Bay von Maybaum'un aslında ne satacağını sormadım bile. Pöpenrade çiftliği hakkında hiçbir bilgim yok. Bayan Permaneder, öyleyse oraya bir gitmen gerekir, dedi ateşli ateşli. Rostock hemen şuracıkta. Oradan itibaren de fazla bir yol değil. Ne mi satacak? Pöpenrade çok büyük bir çiftlik. 1000 çuvaldan daha çok buğday hasat edildiğini çok iyi biliyorum. Ama tamı tamına ne kadar olduğunu söyleyemeyeceğim. Ürünün ne kadarı çavdar, ne kadarı yulaf ve ne kadarı da arpadır bilemiyorum. Her birinden 500 çuval mı? Daha mı çok ya da daha mı az bilemeyeceğim. Ama hepsinin de çok verimli olduğunu söyleyebilirim. Fakat bunu sana rakamlarla veremem, Tom. Ne de olsa sersem bir yaratığım ben. Senin oraya kendin gitmen gerekiyor. Bir sessizlik oldu. İkisi de susmuştu. Senatör Buddenbrook kararlı bir tavırla, bu konuda iki kelime konuşma zahmetine değmez, dedikten sonra kelebek gözlüğünü aldı ve yeleğinin cebine koydu. Ceketinin düğmelerini ilikledi, yerinden kalktı, hızlı, sert ve kendinden emin adımlarla odanın içinde dolaşmaya başladı. Hareketlerinde herhangi bir şeyi düşündüğünü anımsatacak hiçbir belirti yoktu. Sonra masanın önünde birden durdu. Kız kardeşine doğru biraz eğilerek ve işaret parmağını büküp ucuyla masanın üstüne yavaşça vurarak şöyle dedi. Sevgili kardeşim Tony, şimdi sana bir öykü anlatayım da bu konudaki tutumumu anla. Senin soylu ailelere ve özellikle de Mecklenburglu soylulara karşı zaafını biliyorum. Öykümde bunlardan birini anlatmak istiyorum ama biraz sabırlı olmanı istiyorum senden. Senin de bildiğin gibi o soylu baylardan bazıları kendileri için vazgeçilmez saydıkları tüccarlara karşı pek de saygılı davranmazlar ve alışveriş işlerinde komisyoncuya karşı çiftçinin bir dereceye kadar kabul edilen üstünlüğünü özellikle vurgularlar. Kısacası kapı kapı dolaşarak mal satan ve zararına satıyorum deyip insanları üstündeki elbiselere varıncaya kadar soyan Yahudilerden farklı görmezler tüccarlar onlar. O soylu baylar üzerinde aşağılık bir sömürücü etkisi bırakmamış olduğum için çok mutluyum. Fakat onların arasında benden çok daha acımasız tüccarlara da rastladım. Bunlardan biriyle aramda küçük bir güç savaşı da geçti. Toplumsal ilişkilerde kendimi onunla eşit tutmak istediğim için. Büyük Ragendorf çiftliğinin sahibiydi. Adını duyduğundan eminim. Yıllar önce epeyce iş yapmıştım onunla. Kont Strelitz. Gözüne yapıştırdığı dört köşeli monoklü ile tam bir yüksek sosyete. Nasıl olup da bu cam parçasının yüzünü gözünü çizip yaralamadığını anlamıyorum. Ayağında burnu yukarıya doğru kalkık pırıl pırıl çizmeleri ve elinde altın saplı kırbacı vardı. Yarı açık ağızlı ve yarı kapalı gözleriyle hep yukarıdan bakardı bana. Kendisini ziyaret edişimin büyük bir önemi vardı. Karşılıklı olarak yazıştıktan sonra onun çiftliğine gittim ve uşaklara geldiğimi bildirdikten sonra çalışma odasına alındım. Kont Strelitz yazı masasının başında oturuyordu. Eğilerek verdiğim selamıma koltuğundan hafifçe doğrularak karşılık verdi. Yazmakta olduğu bir mektubun son satırlarını tamamladıktan sonra bana doğru döndü ve doğru dürüst yüzüme bile bakmadan hemen iş konuşmaya başladı. Bense divana yaslanmış, kollarımı ve bacaklarımı birbirine kavuşturmuş, neşeli neşeli onu seyrediyordum. 5 dakika kadar böyle konuştum onunla. Bir 5 dakika daha konuştuktan sonra gidip masanın üstüne oturdum ve bacaklarımdan birini havada sallamaya başladım. İş görüşmemiz devam ediyordu. Kontrelis 15 dakika sonra buyurun der gibi bir el hareketi yaparak bir sandalye çekip oturmak istemez misiniz dedi. Ben de ah hiç gerekli değil, epeydir oturuyorum zaten diye yanıtladım onu. Bayan Permaneder son derece mutlu bir yüz ifadesiyle dedin mi? Dedin mi bunu diye bağırdı. Az önce konuşulanları unutuvermiş ve kendisini kardeşinin anlattığı bu anekdota kaptırmıştı. Demek epeydir oturuyordum dedin. Mükemmel bir yanıt doğrusu. İşte böyle dedi Buddenbrook. İnan bana, Kont o andan itibaren bana karşı davranışını büsbütün değiştirdi. Ziyaretine geldiğimde elini uzatır ve beni oturmaya davet ederdi. Zaman içinde pek dost olmuştuk. Ancak bunları sana niçin mi anlattım? Senden şunu öğrenmek için. Bay von Maybaum bütün ürünü toptan satmak için fiyat konusunda benimle pazarlık yaparken bir sandalye göstermeyi unutursa ona da böyle bir ders vereyim mi, ne dersin? Bayan Permaneder sustu, daha sonra ayağa kalkarak peki Tom dedi. Haklı olabilirsin, biraz önce de söylediğim gibi bu konuda seni zorlamak istemiyorum. Ne yapman gerektiğini, neyi yapmaman gerektiğini sen daha iyi bilirsin. Artık başka söyleyecek bir sözüm yok. Bunları iyi niyetle söylediğime inanırsan anlaştık demek. İyi geceler Tom. Hayır hayır, bekle. Önce gidip Hanno'yu bir öpeyim ve sevgili Ida'ya da bir merhaba diyeyim. Sonra tekrar bir bakarım sana. Bunları söyledikten sonra gitti. Kısım 3. Bayan Permaneder ikinci kata çıktı. Balkonu sağında bırakıp beyaz boyalı ve altın yaldızlı parmaklıkların yanından geçerek aydınlık bir koridor boyunca yürüdü. Kapısı koridora açılan bir odanın önünden geçti ve sol tarafta kapısı senatörün yatak odasına açılan ikinci bir odanın önünden de geçtikten sonra tam karşısında bulunan kapının kulbuna dikkatlice bastı ve içeri girdi. Bayan Permaneder'in girdiği oda pencereleri çiçek desenli basma kumaştan perdelerle kapatılmış çok büyük bir odaydı. Duvarlar biraz çıplaktı. Matmadel Ida Jungmann'ın yatağının üstündeki duvarda asılı bulunan ve Giacomo Meyerbeer'i operalarının figürleri arasında gösteren siyah çerçeveli kocaman bir gravürden başka sarı saçlı ve kırmızı giysili çocukları gösteren İngiliz baskısı renkli birkaç resim daha vardı. Açık renkli duvar kağıdına toplu iğneyle tutturulmuşlardı. Ida Jungmann odanın ortasında büyük bir masanın başına oturmuş Hanno'nun küçücük çoraplarını yamıyordu. Prusyalı bu sadık kızcağız artık 50'sine gelmişti. Ancak pırıl pırıl saçlarına çok erkenden ak düşmesine rağmen hala bütünüyle beyazlaşmamıştı. Yer yer ağarmıştı ancak. İri yarı ve güçlü vücudu ve kahverengi gözleriyle 20 yıl öncesi kadar dinç, canlı ve dur bakıyordu. Bayan Permaneder yavaşça ama neşeli bir sesle kardeşinin anlattığı öykü onu çok keyiflendirmişti. İyi akşamlar sevgili Ida dedi. Nasılsın bakalım benim emektar dostum? Ah Tony'ciğim, sen miydin benim güzel evladım? Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Tom'u ziyarete gelmiştim. Ertelenemeyecek kadar önemli bir iş görüşmesi için. Ne yazık ki bir sonuca varamadık. Hanno uyuyor mu diye sordu ve sorarken de başıyla sol tarafta duvarın hemen önünde duran küçük yatağa işaret etti. Yatağın başucu yeşil bir örtüyle örtülmüştü. Tony, senatör ve eşinin yatak odasına açılan yüksekçe bir kapının yanında duruyordu. Sessiz ol dedi Ida. Uyuyor. Bayan Permaneder ayaklarının ucuna basarak küçük yatağın yanına geldi. Yavaşça tülleri kaldırdı ve eğilerek uyuyan yeğeninin yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Küçük Johann Budenbrock sırt üstü yatıyordu ama açık kahverengi saçlarının çevrelediği küçük yüzü odaya dönüktü. Başı yastığın içine gömülmüş gibiydi. Hafif hafif soluyordu. Pijamasının uzun ve geniş kollarından sadece parmakları görülebilen ellerinden birini göğsünün üstüne koymuş, ötekini de yorganının üstüne bırakmıştı. Bükülmüş parmakları ara sıra hafif hafif titriyordu. Yarı açık dudaklarında sanki bir şeyler söylemeye çalışıyormuş gibi hafif bir kıpırdanma vardı. Zaman zaman aşağıdan yukarıya doğru bütün yüzünde bir acı beliriyordu. Çenenin hafif hafif titremesiyle başlayan, ağız bölgesinde devam eden, incecik burun deliklerini titreten ve daracık alnının kaslarını kıpırdatan bir acı. Uzun kirpikleri gözlerinin altında beliren mavimsi gölgeleri örtemiyordu. Çok duygulanmış olan Bayan Permaneder rüya görüyor dedi. Sonra yeğeninin üstüne eğildi, sıcacık yanaklarını dikkatlice öptü. Tülleri özenle yeniden örttü. Ve Ida'nın oturduğu masaya döndü. Lambanın sarı ışığı altında oturan Ida bu arada örgü yumurtasına yeni bir çorap daha geçirmiş, deliği dikkatlice inceledikten sonra yamamaya başlamıştı. Bakıyorum da yine çorap yamıyorsun Ida. Ne tuhaf, seni hep çorap yamarken görüyorum. Evet, evet Tony'ciğim. Küçük okula başlayalı beri çorap dayandıramıyorum. Ama Hanno çok sakin ve uysal bir çocuk değil mi? Evet, evet ama yine de... Yoksa okula gittiğine sevinmiyor mu? Hayır hayır Tony'ciğim, aslında yanımda kalıp kendisine her şeyi benim öğretmemi isterdi. Bunu ben de isterdim güzel kızım. Çünkü öğretmenler onu küçüklüğünden beri benim gibi tanımıyorlar. Ve öğretirlerken de nasıl davranılması gerektiğini bilmezler. Çoğu zaman dersleri izlemek ona çok zor geliyor. Hemen yoruluveriyor. Zavallı Hanno, hiç dayak yedi mi okulda? Yok hayır, o kadar acımasız olamazlar. Okula ilk gittiği gün nasıldı? Ağladı mı? Evet ağladı, çok çabuk ağlıyor. Öyle yüksek sesle değil ama için için ağlıyor. Bir keresinde sayın kardeşinizin ceketine yapıştı ve evde kalayım ne olur beni okula göndermeyin diye yalvardı durdu. Vay canına, kardeşim yine de onu okula götürdü değil mi? Evet götürdü. Zor iş İda, inan bana. Dünkü gibi anımsıyorum nasıl ağladığımı. Zincire bağlı bir köpek gibi ulumuştum. İnan bana çok zor gelmişti. Neden mi ağlamıştım? Ben de tıpkı Hanno gibi evde olmaktan mutluydum. Varlıklı ailelerin çocukları hep ağlamışlardı. Ötekilerin hiçbir şey umurlarında değildi ve pişmiş kelle gibi bize bakıp sırıtıyorlardı. Bugün gibi anımsıyorum. Tanrım, İda ne oldu bu yavrucağa? Bayan Permaneder el hareketini yarıda bıraktı ve korku içinde Hanno'nun yatağına döndü. Yataktan yükselen bir korku çığlığı sözlerini yarıda bırakmasına neden olmuştu. Korkutucu bir şekilde peş peşe birkaç kez tekrarlanan ve daha sonra 3-4 defa yeniden tekrarlanan bir korku çığlığı. Kötü bir şeye karşı korkuyla ve umutsuzca bir karşı koyuşu anlatmak isteyen bir protesto sesi. Ah, ah, ah sesleri duyuldu. Hemen arkasından küçük Yuhan yatağının içinde doğruldu. Ağzında anlaşılmaz sözler mırıldanırken sonuna kadar açılmış ela gözleri gerçek dünyayı değil de bambaşka bir dünyayı seyrediyormuş gibiydi. Önemli değil dedi İda. Uykusunda sayıklıyor. Ah bazen çok daha korkunç oluyor. Sessizce çorap yamama işini bıraktı. Ağır adımlarla Hanno'nun yanına geldi. Kalın ve sakinleştirici sesiyle bir şeyler söyledikten sonra çocuğu yeniden yatırdı ve üstünü örttü. Bayan Permaneder evet uykusunda sayıklıyor diye tekrarladı. Peki uyanır mı? Fakat Hanno hiçbir şekilde uyanmadı. Oysa gözleri açık ve hareketsizdi. Dudakları kıpırdamaya devam ediyordu. Nasıl? Demek öyle. Hadi gevedelik etmeyi bırak da uyu. Neler söylüyorsun öyle? Diye sordu İda. Bayan Permaneder de yaklaştı ve küçüğün huzursuz huzursuz mırıldanmalarına ve ağzından çıkan gelişigüzel sözlere kulak verdiler. Hanno dilini ağzında dolaştırarak benim küçük bahçeme gitmek istiyorum dedi. Soğanlarımı sulayacağım. İda Jungmann başını sallayarak şiirini okuyor dedi. Tamam hadi artık uyu benim güzel evladım. Hanno devam ederek kambur bir cüce duruyor orada. Aksırmaya başlayınca dedi ve arkasından içini çekti. Ama birden yüzündeki ifade değişti. Gözleri yarı kapandı. Başını yastığının üstünde sağa sola hareket ettirdi. Ve çok yavaş ve üzgün bir sesle devam etti. Ay parlar, çocuk ağlar. Saat 12'yi vurur. Ve Tanrı bütün hastalara yardım eder. Bunları söylerken yüksek sesle ağlamaya başladı. Kirpiklerinin arasında toplanan gözyaşları yavaş yavaş yanaklarından aşağıya doğru aktı. Bunun üzerine uyandı, İda'yı kucakladı. Islak gözleriyle çevresine bakındı. Sevindiğini belli eden bir sesle Tony hala, Tony hala gibi bir şeyler mırıldandı. Sonra yeniden yorganın altına sokuldu ve uykuya daldı. Çok tuhaf dedi Bayan Permaneder. Ne tür şiirler bunlar İda? Mademoiselle Jungmann okuma kitabından diye yanıt verdi. Altında şiirin adı yazılı. Çocuğun sihirli borusu. Çok tuhaf şeyler. Bugünlerde onları ezberlemesi gerekiyordu. Bu parçada cücenin adını sıkça söyledi. Sen o şiiri biliyor musun? Çok korkunç bir şiir. Bu kambur cüce her yerde karşısına çıkıyor insanın. Yemek tenceresini parçalıyor, bulamacı içiyor, odun çalıyor, çıkrığı durdurtuyor, herkes de alay ediyor. Sonunda da dualarınızla beni unutmayın diye yalvarıyor. Evet, cücenin bu durumu yavrucağa da pek dokundu. Gece gündüz hep onu düşündü. Ne dediğini biliyor musun? 2-3 defa şunları söyledi. Öyle değil mi İda? Kötülüğünden yapmıyor. Kötülüğünden yapmıyor değil mi? Üzüntüsünden yapıyor. Ve böyle yaptıkça da daha çok üzülüyor. Onun için dua edilirse bunları yapmasına gerek kalmaz. Bu akşam annesi konsere giderken ona iyi geceler demeye geldiğinde kambur cüce için kendisinin de dua etmesi gerekip gerekmediğini sordu. Peki dua etti mi? Yüksek sesle değil. Sanırım içinden etti. Ama Koca Karının Saati adlı öteki şiirle ilgili olarak hiçbir şey söylemedi. Ağladı yalnızca. Her nedense yavrucak hemen ağlayıveriyor ve uzun sürede durmuyor ağlaması. Ama bu şiirde onu bu kadar üzecek ne var? Bildiğim kadarıyla şiirin başlangıcını okurken uykusunda bile hıçkırarak sayıkladığı başlangıç kısmını okurken öteki kıtaya bir türlü geçemiyordu. Sonra sabahın 3'ünde saman yatağından kalkan arabacı içinde ağladı. Bayan Permaneder duygulanıp güldü ve sonra birden ciddileşti. Ama sana bir şey söyleyeyim mi İda? Her şeye böyle üzülmesi iyi değil, bu hiç hoşuma gitmiyor. Arabacı doğal olarak saat 3'te kalkar. Tanrım onun işi arabacılık zaten. Bu çocuk anladığım kadarıyla her şeye aşırı ilgi duyuyor ve çok çabuk etkileniyor. Bu onu mahvedecek, inan bana. Doktor Grabow'la bunu ciddi olarak konuşmak lazım. Kollarını kavuşturup başını yana çevirdi, üzgün bir yüz ifadesiyle ayağını yere vurarak devam etti. Ama ne var ki o artık çok yaşlandı. İyi yürekli, güvenilir ve babacan bir adam olsa da bir doktor olarak ona pek güvenemiyorum, İda. Yanılıyorsam Tanrı beni bağışlasın. Örneğin Hanno'nun tedirgin hali, geceleri uyanması, rüyasında korkması. Grabow bütün bunları biliyor fakat bütün yaptığı şey bunun uykuda korkma olduğunu Latince adıyla söylemekten ibaret. Tanrım ne kadar da çok şey biliyor. Hayır hayır, o çok tatlı bir adam, iyi bir aile dostu ama hepsi bu kadar. Kesinlikle iyi bir doktor değil. Önemli bir insan başka türlü gösterir kendini ve daha gençliğinde belli eder farklı bir yanı olduğunu. Grabow 1848 devrimini yaşamış bir insan. O tarihte genç biriydi. Onun bir gün olsun bir şey hakkında heyecan duyduğunu sanıyor musun? Özgürlük, adalet, ayrıcalıklar ve başına buyruk davranışların ortadan kaldırılması üzerine hiç heyecanlandığını gördün mü? Doktor Grabow bir bilim adamı ama o tarihte üniversite ve basın için çıkarılan korkunç kanunlar onu hiç ama hiç ilgilendirmedi. Hiçbir zaman biraz olsun heyecan duymadı. Hiçbir zaman sesini yükseltmedi. Uzun ve yumuşak yüzündeki ifade hiç değişmedi. Hala güvercin eti ve francala öneriyor. Hastanın durumu gerçekten ciddi ise bir yemek kaşığı hatmi çiçeği çayı. İyi geceler İda. Çok daha iyi doktorlar da vardır herhalde. Yazık Gerda'yı göremeyeceğim. Gidiyorum artık. Geçirmene gerek yok. Teşekkür ederim. Koridorda ışık var. İyi geceler. Bayan Permaneder kardeşine de iyi geceler dilemek için yemek odasının kapısını açınca bütün odanın aydınlık olduğunu ve Thomas'ın elleri arkasında bir aşağı bir yukarı dolaştığını gördü. Kısım 4. Senatör Budenbrock kız kardeşi Tony yanından ayrılıp da yalnız kalınca masanın başındaki koltuğuna yeniden oturmuş, kelebek gözlüğünü cebinden çıkarıp gözüne takmış ve gazetesini okumaya başlamıştı. Fakat 2 dakika sonra gözlerini gazetenin üzerinden kaldırmış ve oturuş biçimini değiştirmeden kapı perdeleri arasından uzun uzun salonun karanlığına bakmıştı. Yalnız kaldığı zamanlar yüzünün biçimi tanınamayacak kadar değişiyordu. Başka zamanlar disiplinli ve söz dinleyen, inanılmaz bir irade gösteren ağız ve yanak kasları gevşiyor, gücünü kaybediyor, yüzündeki yapay canlılık, dikkatlilik ve sevecenlik bir maske gibi düşüveriyor ve canından bezdiren bir yorgunluk hali ortaya çıkıyordu. Üzgün ve donuk bir ifadeyle herhangi bir şeye diktiği gözleri kızarmaya ve yaşarmaya başlıyordu. Kendi kendini kandırma cesaretini bile gösteremiyordu. Zihnini sürekli meşgul eden karmaşık ve huzur bozucu bir sürü düşünceden yalnızca bir tanesine 42 yaşındaki Thomas Budenbrock'un artık yorgun bir adam olduğu düşüncesine odaklanmıştı. Derin derin soluyarak elini alnında ve gözlerinde ağır ağır dolaştırıyor, sağlığına dokunduğunu bildiği halde sigara üstüne sigara içiyor ve savurduğu dumanlar arasından karanlığa bakmaya devam ediyordu. Yüz hatlarının cansızlığı ile şık görünüşü arasında ne büyük bir çelişki var. Kokular sürülmüş uzun bıyıklar, özenle tıraş edilmiş çene ve yanaklar, tepesinin kıvrıldığı yerden başlayan saç serelmesi mümkün olduğunca kapatılmıştı. Sevimli şakaklarından iki uzun girinti halinde geriye doğru özene bezene taranmış ve ince bir ayrım çizgisi oluşturarak kulakların üstünden aşağıya doğru tarkan kıvır kıvır saçları ağarmaya başladığı sanılmasın diye kısacık kesilmişti. Thomas Budenbrock'un kendisi de hissediyordu bu çelişkiyi. Yüzünün solgun ve yorgun görünüşüyle bakımlı hali ve hareketliliği arasındaki uyuşmazlığın kentte hiç kimsenin dikkatinden kaçmadığının farkındaydı. Bir zamanlar bu kentin en önemli ve vazgeçilmez kişisi olduğundan en küçük bir belirti bile kalmamıştı. Dostları bunu açıkça söylüyorlardı. Belediye Başkanı Dr. Langhals'ın herkese duyuracak şekilde Selefi Overdick'in şu sözünü doğruladığını, muhalifleri de inkar edemiyordu. Senatör Budenbrock belediye başkanının sağ koludur ama Johann Budenbrock firmasının artık bir zamanki firma olmadığı da herkese bilinen bir gerçek. Terzi Bay Stuart öğle yemeklerinde bunu geveze karısına hiç çekinmeden anlatabiliyordu. Thomas Budenbrock bütün bu söylentilerden yakınıyordu. Bu tür söylenti ve düşüncelerin ortaya çıkmasına daha çok Senatör Budenbrock'un kendisi yol açmıştı. Oldukça varlıklı bir adamdı. 1866 yılının büyük kaybı dahil uğradığı kayıpların hiçbiri firmasının durumunu ciddi olarak sarsmamıştı. Gerçi olanaklar el verdiği ölçüde toplumsal ilişkilerinde Budenbrock'lara yakışır şekilde hareket ediyor ve konuklarının beklediği görkemli yemek ziyafetlerini sürdürüyordu. Ancak mutlu ve başarılı günlerin sona ermekte olduğu düşüncesi bir dış gerçeği yansıtmaktan çok bir iç gerçeği yansıtan düşünce onun gözünü öylesine korkutmuş, onu öylesine kuşkulu yapmıştı ki şimdiye kadar hiç olmadığı kadar paraya düşkünlük göstermeye ve özel yaşamında tutumlu ve hatta cimri olmaya başladı. Yeni ev çok pahalıya mal oldu diye bin kez lanet etti yaptırdığına. Bu evin kendisine felaketten başka bir şey getirmediğini hissediyordu. Yaz gezilerinden vazgeçildi. Sahilde ve doğada dinlenmenin yerini küçük kent parkı aldı. Eşi ve küçük Hanno ile birlikte yediği yemekler verdiği kesin talimat üzerine azaltıldı. Bu durum park ödeşeli yüksek ve lüks tavanlı meşeden yapılmış, eşsiz mobilyalarla donatılmış geniş yemek salonuna bakınca gülünç bir etki bırakıyordu. Yemek üzerine tatlı yenilmesine uzunca bir süredir yalnızca pazar günleri izin veriliyordu. Gerçi senatör dış görünüşü bakımından yine eskisi gibi bakımlı ve şıktı ama yıllardan beri hizmetlerinde olan uşak Anton, lüks giysilere çok para gittiği için senatörün artık yalnızca 2 günde bir gömlek değiştirdiğini mutfakta çalışanlardan biliyordu. Uşak Anton daha başka şeyler de biliyordu. İşten çıkarılacağını da biliyordu. Gerçi Gerda buna karşı çıkıyordu. Böylesine büyük bir evin işlerine 3 uşak zor yetiyor diye. Ama bunun hiçbir yararı olmadı. Thomas Buddenbrook senatoya giderken bunca yıl arabayı kullanmış olan Anton eline uygun bir para verilerek işten çıkarıldı. 44. ayrımın sonu. Sayfa 411. Devamı 45. ayrımda.